Ayrım 27.
Sayfa 259. Vazgeç şu bıçaktan oğlum, diyordu anası. Yastığının altına koyduğun sürece baban düşüne girip seni hep rahatsız edecek. Benim de istediğim bu, ana, diye karşılık veriyordu Todori. Beni hep rahatsız etsin. Stavrozunu çıkarıp bıçağı yastığın altına yerleştiriyordu. Değneğiyle taşlara vura vura yürüyordu. Sakın ha evladım, Todorim, dedi ana. Oğlunun böyle erkekçe yürüyüp bastığı taşları yerinden oynattığını görünce, sakın ha, Tanrım seni korusun, diyordu. Oğlan yürüyüp gözden kaybolmuştu. Bir tavşan fırlamıştı çalılıktan. Todori değneğini savurmuştu hayvana. Değnek tavşanın ayaklarını bulmuştu. İlk fırlayışta çökertmişti hayvanı. Todori koşup tavşanı bacaklarından tutmuş, başını taşa çalıp cansız bırakmıştı. Dedeme peşkeş götürürüm, dedi. Av etinden hoşlanır. 32 dişi de yerinde, bir güzel kemirir onu. Tavşanı bacaklarından tutmuş sallaya sallaya yürüyordu. İyiye, hayra işaretti. Tavşana uğurlu hayvan derler. Hüseyin'i de böyle yakalayıp ezeceğim, başını taşların üstünde. Ama o tavşan değil, önce kapışacağız. Kuvvetlidir it, zehir. Geçen gün Hüseyin'e meydan okumuştu ıslık çalıp. Hüseyin de yaba salladığı harman yerinden kalkıp yanına gelmişti. Bire Hüseyin demişti, amcan Nuri Bey babamı vuralı yarın tam 40 gün olacak. Katran kemiklerine, diye karşılık vermişti Hüseyin gülerek. Todori'nin tüm safrası gözlerine vurmuştu. Hıncından tir tir titriyor, konuşamıyordu. Lan yavurun oğlu, niye öyle gözlerini dikmiş bakıyorsun bana? Niye ıslık çaldın ha? Kör müsün? İşim var işte, harman savuruyorum. Var mısın güreşelim sıkıysa, sırtını yere getiremezsem Türk olayım. Benim mi sırtımı ulan imansız? Nerede, ne zaman istersen. Babamın öldüğü yerde, Pırnal'ın orada. Yarın onun 40'ında. Sabah sabah kimseciklerin haberi olmadan. Bıçakta taşıyacak mıyız? Taşıyacağız. Ayrılmışlardı. Hüseyin harmana, işinin başına dönmüş. Todori de evine gidip kapının eşiğine diz çökmüştü. Kuşağından bıçağı çıkarıp bilemek istemişti. Ama kanlar silinir diye vazgeçti. Yeniden kuşağına soktu. Sonra gidip büyük Pırnal'ın gövdesine sırtını verdi. Köyün girişindeki çeşmede bir kız onu görünce kıpkırmızı oldu. Testinin kulaklarına yapışmış, omzuna vurmaya hazırlanıyordu. Uzaktan Todori'nin geldiğini görünce durup bekledi. Güneş yanığı kütür kütür toz toparlak bir kızdı. Badem gözlüydü. Cilveli, kaşları hançer. Çalıların ardında hışırtı duyup göz, kulak, kaş ve boyun kesilmiş, çevreyi koklayan ceylan yavrusu. Todori de onu uzaktan gördü. O da kıpkırmızı oldu. İşler tıkırında gidiyor bugün, diye mırıldandı. İşte Frosaki de geliyor. Yüreği pırpır etti. Çevresine bakındı. Kimsecikler yoktu. Öbür kızlar testilerini omuzlayıp gitmişlerdi çeşmeden. Köylüler harmanlarda ekin savuruyorlardı, buğday çuvallıyorlardı. Evren bomboştu. Sadece Frosaki vardı ortalarda. Başının üstünde de kral tacı, koca güneş. Dizleri çözülür gibi oldu tatlı tatlı. Çeşmenin önünde durdu. ''Uğurlar ola'' dedi titrek sesle. Gözlerini yere indirdi, kızın ayaklarına baktı. Ayaklarında takunyalar vardı. Güneş yanığı, tombulca, ince bilekli bacaklardı. Kız karşılık verdi yürekli, şakalaştı gülerek. ''Tavşanı nereye götürüyorsun Kaptan Todori?'' dedi. ''Tavşanlarla mı uğraşmaya başladın bu aralarda?'' ''Türklerle de uğraşacağım'' diye karşılık verdi delikanlı, başını kaldırdı. ''Tavşanlarla zanaati ilerletiyorum.'' Bakışları yıldırım hızıyla kavuştu. Toy oğlan ürküp gözlerini yeniden yere indirdi. Kız testisinin tıkacını yerleştirdi. Çevreye bir göz attı çabucak. Kimsecikler görünmüyordu. ''Susamadın mı Todori?'' dedi. ''Susadım Frosaki. Susadım susamasına ya. Benim gibi bir öksüze kim su verir ki?'' Kız bakışlarını yere indirdi, ses çıkarmadı ama boynu ve kulakları kızardı. Todori sesini alçalttı. ''Yarın babamın 40'ı'' dedi. ''Eve gelip koliva hazırlamaya anama yardım edecek misin? Öbür kızlar da gelecek.'' ''Anam bırakırsa gelirim'' dedi kız. Az sonra da ''Bırakmasa da gelirim. Madem çağırdın, Kaptan Todori bir tanedir.'' ''Hatırını kırar mıyım hiç?'' diye ekledi, oğlana olan tatlı yakınlığını maskelemek için. Delikanlıya bakıyordu, yiyecekti sanki bakışlarıyla. Nice geceler gözüne uyku girmemişti onu düşünmekten. Toprak olsaydı da üstüne basıp geçseydi. Oysa şimdi onunla alay ediyor, takılıyordu, kızdırıyordu. Ah, tırnaklarını batırabilseydi de derisine, acıtsaydı onu. Todori çenesini değneğine dayamış, gözlerini yere dikmişti. Yarın Hüseyin'le yapacağı boğuşmayı düşünüyordu. Brefrostaki dedi, başıma bir şey gelirse ağlar mısın ardımdan? Niye sordun Todori dedi kız, telaşlı ürkek. Bir şey mi var yoksa aklında? Sen onu bırak Frosaki, dediğime karşılık ver. Başıma bir şey gelirse ağlar mısın ardımdan? Kız şimdi dayanamamış, boşalıvermişti. Şu dünyada başka kimim var benim diye mırıldandı, ağlamaya başladı. Yanaklarından yaşlar akıyordu. Senden başka kimim var benim Todori? Eh öyleyse diye bağırdı delikanlı, çenesini değnekten kaldırdı. Frosakim, öyleyse bana bir şeycikler olmaz, hiçbir kötülük gelmez başıma. İki kız göründü uzaktan, testileriyle çeşmeye geliyorlardı. Frosaki çabucak gözlerini kuruladı, işlemeli altlığı testinin dibine yerleştirdi. Başka yere bakıyormuş gibi yaptı ama yüreğinin çarpıntısı dinmek bilmiyordu. Todori de köyden yana yürüdü, elindeki ölü tavşanı sallaya sallaya. Ertesi gün pazardı. Kilisedeki pazar ayininden ve Monusaka'nın kırkı için yapılan duadan sonra Papaz Ligor avluya gelip yüksekçe bir peykenin üstüne çıktı. Yanı başındaki kara kuru çoban çocuğu bol toz şeker serpili, badem içi, nar taneleriyle bezeli koliva tepsisini tutuyordu. Tepsinin üzerinde zencefille Manusaka'nın adı yazılıydı. Köylülerden biri avucunu uzattı, Papaz Ligor koliva doldurdu. ''Tanrım günahlarını bağışlasın.'' dedi. Sonra sırayla öteki köylülere de koliva dağıttı. Suratlarını avuçlarına sokup koliva yiyorlardı. Bıyıkları, sakalları toz şekerden bembeyaz olmuştu. 40 gün ne de çabuk gelip geçmişti. Zaman ne de çabuk geçiyordu. Yok, zaman geçmiyordu. Biz geçip gidiyorduk. Durmadan Manusaka'nın iyiliğinden, yiğitliğinden konuşuyorlardı. Korucunun anası yaşlı Katerin Yonine onu dün gece köyde dolaşırken görmüştü. Köpeği de görmüş de tüyleri diken diken olmuştu. Havlamak istemişti de ağzı açık kalmıştı. Sesi çıkmamıştı hayvanın. Hala ağzını kapayamıyordu. Hortladı rahmetli dedi bir ihtiyar. Tam da en güçlü çağında vurdular. Ölmek istemiyordu demek. Kan istiyor kan dedi bir başkası. Bunca zamandır kaptan Mihal ne yapar ola ki? Onlar böyle konuşurken korucu Kokolios soluk soluğa dili bir karış dışarıda daldı kilise avlusuna. Elinde üvendire vardı. Tir tir titriyordu. Papaz koliva dağıtımını bitirmişti. Kara kuru çoban çocuğu şimdi tepsinin dibini yalıyordu. Papaz çoktan peykeden inmişti. Papaz korucuya yaklaştı, köylüler çevrelerine toplandı. ''Hey Kokolios, nefes al, konuş. Kötü bir haber mi var? Tanrım bize acısın artık.'' ''Nuri Bey'in yeğeni Hüseyin'i ölü bulmuşlar. Bre nerede? Aşağıda, büyük pırnalın orada. Kim vurmuş?'' Allah bilir, Petrokefala köyü çalkalandı, kapıların sürgüleri sürüldü, Hristiyanlar silahlandı, cesedi cami avlusuna koymuşlar, silahlı Türkler birer birer ya da birkaçı birden gelip ziyaret ediyorlar, piştovları patlatıyorlar, gelip Ayayani'yi yakacaklarını söylüyorlar. Bizim kabahatimiz ne? Katil Ayayani'liymiş, öyle diyorlar, kan meselesi, öç alma. Manusaka'nın Todori'yi kurban istiyorlar. ''Biri gidip dul karıya haber versin.'' dedi papaz. ''Todori hemen dağa çıksın, çabuk.'' Todori çoktan babasının tüfeğiyle gümüş kakmalı iki piştovunu almış, torbasına barut, fişek, azık doldurmuş, babasının sandığını açmış, taban tahtasını sökmüş, orada sakladıkları Yunan bayrağını çıkarıp sarınmış, giysilerindeki, göğsündeki kanları temizleye vakit bulamadan dağın yolunu tutmuştu. Mandıraya uğramış, kardeşi Konstantin'e buyruklar, öğütler vermişti. Anasıyla vedalaşamadığını hatırlamış, gidip ona kendisinin çok iyi olduğunu, hayır dualarını beklediğini söylemesini tembihlemişti. Dağarcığına koca bir teker peynir koymuş, La City çevresinin en yücesi Selena Dağı'nın doruğuna doğru yola koyulmuştu. Orada çoban dostları vardı. Çok kez birbirlerinin koyunlarını çalmışlardı karşılıklı. Sonra da tanışıp ahbap olmuşlardı candan. Mandıralarında yatarım diye karar vermişti Todori. Gelsinler, nizami askerleri de beni bulsunlar. Bayrak açacağım, çete kuracağım, direk dikip haykıracağım. Yaşasın Enosis! Akşama doğru silahlı ağalar Manusaka'nın dulu Hristinya'nın kapısı önünde durdular. Kapıyı çaldılar, kimsecikler yok. Bir daha çaldılar, tüm ev temelinden sarsıldı, gene kimsecikler yok. Yaşlı bir Türk geçti oradan, dağdan odundan dönüyordu yüklü. Ağalar hoş geldiniz. Todori'yi mi aradınız? Uçtu gitti kuş misali. Çoktan tuttu dağların doruğunu. Sözlerini tart da konuş İbrahim Baba. Gördün mü gözlerinle? Muhammed Hakkı için gözlerimle gördüm. Gavurun dölü dağa binmişti kısrak gibi. Korkudan yere yattım. Bir de başımı kaldırdım ki gören varsa köse olayım. Ağalar küfrü bastılar. Kapıya iki bıçak saplayıp gittiler. Yolda Manusaka'nın hayaletini gördüğünü söyleyen Katerinyo kadına rastladılar. Torbasını yaban kuş konmazı turpotu doldurmuştu, sevinçliydi. Şimdi gidip kaynatacaktı oğluna. İki de yumurtası vardı, mıhlama pişirecekti kuş konmazla. Ağalar üstüne atılıp koca karıyı boğazladılar. Kanlı bıçaklarını kadının topladığı kuş konmazlara sildiler. Kanlar içinde yatan kadına bir kez daha baktılar. Bu kıtlıkta koca karı da iyi dedi içlerinden en genci, güldü. Çevre köyleri ayaklandı. Türklerle Hristiyanlar birbirlerine girdiler. Cinayetler başladı. Yolun ortasında ölü bir Hristiyan'a rastlamak, bahçesindeki bir çukurdan ya da kör bir kuyudan bir Türk cesedi çıkarmak günlük olaylardan sayılıyordu. Kötü haberler kıvılcım gibi köyden köye sıçrıyor, ta büyük kaleye dek uzanıyordu. Bir öğle vakti paşanın Arap hizmetkarı Süleyman adam akıllı kafayı çekmişti. Daha doğrusu kendisi içmemişti içkiyi. Ağalar içirmişlerdi ona. İçirip Rum mahallelerine saldırtmışlardı. Görelim seni diye pohpohlamışlardı. Kıstır bir köşeye Kaptan Mihali. Vur onu erkeksen eğer. Geçen bayramda paşanın armağan ettiği yatağını eline almış, uluya böğre Rum evlerine saldırmıştı. Hristiyanlar naralarını duyuyor, çocuklarını sokaklardan topluyor, kapılarını sürgülüyorlardı. Arap geliyor, Arap geliyor diye kadınlar çığlığı basıp evlerine kapanıyorlardı. Öğle vaktiydi. Hristiyanlar evlerine gidiyorlardı yemeğe. Yolda Arap'la karşılaşanlar önlerine gelen ilk kapıyı çalıp içeri dalıyorlardı. Çilekeş girit gene ateşe verilecek diyorlardı birbirlerine. Kimi öfkeli, kimi içini çekerek döşeme tahtalarını söküyor, döşemelerin altına sakladıkları eski silahları çıkarıp temizliyor, paslarını siliyorlardı. Arap İdomeniya çeşmesinin orada durdu. Öğle sıcağı içtiği rakı yakıp tutuşturmuştu dev adamı. Alnından, boynundan, bacaklarından su gibi ter akıyordu. Başını musluğun altına koydu, serinledi. Başını ıslatıyor, yüzüne, koynuna su çalıyor, camız gibi böğürüyordu. Öylece eğilmiş durumda bacaklarının arasından Kaptan Mihal'in karşıdaki dönemeci döndüğünü gördü. Yatağını kaptı, bir nara attı, saldırdı. Kaptan Mihal Arap'ı görüp duraklamıştı. Bir an için dönüp gitmeyi kurdu kafasında. Ama ayıp olurdu, utandı. Sağındaki kapı açıldı. Krasa Yorgi'nin karısı fırladı dışarı. Saç baş dağınık. Allah aşkına Kaptan Mihal, ne duruyorsun orada? Hemen gir içeri. Kaptan Mihal kuşağından geniş mendilini çıkarmış eline sarmıştı. Karşısındaki kapı sarsılır gibi oldu. Ardında Pinelop kadın durmuş sokağa bakıyordu. Yüreği ağzında kapı tahtalarının aralığına gözünü uydurmuştu. Burnuyla ağzının bir parçası görünüyordu. Komşu diye çığlığı bastı. Komşu gir içeri. Arabın koca tabanları şimdi pat pat kaldırımları dövüyordu, yaklaşıyordu. Kaptan Mihal'in evinin kapısı açıldı. Katerina kadın fırladı dışarı. Mihal, kaptanım benim, acı çocuklarımıza diye bağırdı. Koşup kocasının yamacında durdu. Kocasına doğru gelen dev araba bakıyordu. Arabın dişleri parlıyordu, gülüyordu. Gözleri kötü kötü bakıyordu. Yedim seni gavur kaptan diye homurdandı, yatağını kaldırdı. Katerina kadın kocasının önüne geçmek için fırladı ama bu ara Kaptan Mihal yumruğunu Arap'ın karnına indirmişti bütün gücüyle. Arap böğürerek yere yıkılmış, boydan boya uzanıp tüm sokağı kaplamıştı. Kaptan Mihal eğilip Arap'ın kasılmış parmakları arasından yatağını çekip kurtardı. Yerdeki dev gövdenin üstünden atladı, işte o an dönüp karısını gördü. ''Senin işin evde'' dedi, ''hadi git.'' Kaptan Mihal önde, karısı arkada evlerine girdiler. Kadın temiz bir gömlek getirdi kocasına. Üstündeki sırılsıklama olmuştu. Kaptan gömlek değiştirdi, gövdesi serinledi. Elindeki keskin yatağına baktı. Kimse farkına varmasın diye bıyıkları arasından gülümsedi hoşnut. ''Karı'' dedi karısına, ''bu yatağını Trasaki'ye ver, kalem açar.'' Aynı günün akşamı iki Türk çocuğu, müezzinin oğulları Pervola'da o melek adamı Bertoldo'yu dövüp hasır şapkasının dibini çıkardılar. Neredeyse pelerinini de alıp gideceklerdi ama Bertoldo yaygarayı basınca çocuklar korkup kaçmışlardı. Ertesi sabahta müezzini büyük çınarın gövdesine bağlı buldular. Çırılçıplaktı, mosmor olmuştu. Giysilerini çıkarmışlar, üşümesin diye sakalını bırakmışlardı. Yeşil sarığını da ağzına tıkmışlardı, bağıramasın diye. Sabaha karşı onu görüp de çözdüklerinde, ısınıp konuşması için ovup sıcak ada çayı içirdiklerinde, iki Hristiyan'ın biri yaban kedisi gibi diken bıyıklı, öteki topal, gece yarısı onu yakaladıklarını, soyduklarını, çınardan dar ağacı ipini alıp bağladıklarını, sakalını kesmek istediklerini ama yanlarında makas olmadığından bundan vazgeçtiklerini, yüzüne tükürüp limandan yana kaçtıklarını anlattı müezzin. Paşa bunları duyunca küplere bindi. Büyük kaledeki tüm topalları yakalatıp bodruma tıktırdı. Kaptan Stefanis'i aradılar ama bulamadılar. Bodrumdakileri zaptiyeler falakaya çekip bir güzel ıslattılar. İtiraf etsinler diye Hint yağı içirdiler. Ama tüm topallar yiğitçe davranıp hiçbir şey söylemediler, konuşmadılar. 3 gün sonra paşa bunları besleyip Hint yağı içirmekten usandı. 30 kadardılar, serbest bıraktı. Arap Süleyman'ı da prangaya vurdurmuştu. Yediği halt, başına gelen kepazelik bağışlanır cinsten değildi. Paşa, ulan pis Arap, namussuz herif diye kükrüyor, kırbacını Arap'ın çıplak sırtına indiriyordu. Kapkara suratına vuruyor, oluklar açıyordu. Koca devleti rezil ettin gavur. Daha başka şeyler de söylemek istiyordu ama hırsından konuşamıyordu. Havlıyor, ağzı salya doluyordu. Arap'ı zindana attırdı, ayaklarına iki koca gülle bağlattı, rahat etti. Bir iki gün daha geçti. Arabistan yönünden lodos esiyordu. Evler sarsılıp sıvaları dökülüyordu. Ortalığı ince bir toz bulutu kaplamıştı. Sıcak, yakıcı, burunlara, kulaklara, ağızlara doluyordu. Büyük kale ateşler içinde buram buram yanıyordu. Öğle üzerleri köpekler gölgeliklere sığınmış, baygın yatıyor. İnsanlar bitkin, bunalmış, soluyor. Kimi de dükkanlarında oturmuş, hasır yelpazelerle serinlemeye çalışıyor, soğuk şerbetler içiyorlardı. Barbayani bayram yapıyordu. Sokaklarda dolaşıyor, bol karlı şerbetlerini satıyordu. Bu garip ihtiyar ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan korkardı. Yazın çıkarı onu serinletir, kışınsa yine çıkarı onu ısıtırdı. Yaz kış hep aynı sıcaklığı korurdu gövdesi. Yazın fanilasını çıkarmaz, kışın üstlük giymezdi. Bostanlarda karpuzlar büyüyordu kütür kütür. Bostancılar sabah sabah ürünlerini taşır, meydana büyük çınarın altına üç kemerlere yığarlardı dağ gibi karpuzları, kavunları, hıyarları, bal kabaklarını. Turfanda üzüm de bulunurdu ara sıra, mayhoş turfanda incirler. Toprak ana durmadan doğururdu. Nasıl başa çıksınlardı bostancılar, manavlar? Her yığının başında ya Türk ya da Hristiyan çığırtkanlar gırtlaklarını yırta yırta bağırır, bazen tartıyla, bazen de göz kararı parçayla satarlardı. Fakir fukara da ucuz meyve yerdi. Akşamları pazar artığı sebzeleri, meyveleri bedava verirlerdi çığırtkanlar. Caba caba diye bağırırlardı. İşte o zaman çocuklar, ihtiyar kadınlar, fukaralar, dilenciler yığınların başına üşüşür, taşıyabildikleri kadar alır, güneş batana dek tertemiz ederlerdi ortalığı. Kucakları dolu dolu çekip giderlerdi aceleyle. Güneş batınca ortalık serinlerdi, toprak nefes alırdı, büyük kale gölgelenirdi. Kadınlar evlerinin avlularını sularlar, bazen evlerden birinde, bazen ötekinde toplanırlar, söyleşirlerdi. Bugün pazardı, Krasayorgilerin avlusunda toplanmışlardı kadınlar. Trasaki ile birlikte Pervola'ya Signor Parakeva'nın kızını kaçırmaya giden büyük oğlu Andriko'nun doğum günüydü. Krasayorgi'nin karısı oğluyla övünürdü. Canavardı. Öfkelendi miydi çanak tabak demez, kırar geçirir, besleme yasemyayı pataklardı. Oğlunun hatırı için irmik helvası yapmıştı tane tane, bol bademli. Komşu kadınlara ikram ediyordu. Komşu kadınlar helva yiyor, dua ediyorlardı. Çok yaşasındı Andriko. Ya dağda kaptan ya da kentte çorbacı olmak nasip etsin diye ona büyük tanrı. Pervola'yla evlensin diye ekledi Mastrapa'nın karısı gülerek. Kız tombul tombul şu avlucağızı doldursun da doya doya seyredelim gelinle kaynanayı. Kadınlar helva yiyip tatlı tatlı söyleşirken kapıda Pinelop kadın göründü. Gözleri yumurta gibi şişmiş, beti benzi atmıştı. Yamalı ev elbisesiyle gelmişti. Lekeli, yağlı. Komşu kadınları görür görmez sıçkırmaya başladı. Yırtınıyordu. Tüm kadınlar kalkıp onu içeri aldılar, oturttular. Krasayorgi'nin karısı soğuk vişne şurubu getirip verdi. İçip kendine gelmesi için. Penelope kadın bir yandan şurubunu içiyor, bir yandan da feryat ediyordu. Hayrola Penelope diye soruyorlardı. Niye ağlıyorsun öyle, ne var? Penelope son yudumunu içtikten sonra Dimitri, Dimitri diye yaygarayı bastı. Allah aşkına hastalandı mı yoksa? Gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Şemsiyesini aldı da çekip gitti. Nereye gitti komşu? Alıp başını dağa gitti. Niye? Ne oldu Penelope? Eh canı sıkıldı işte. Şemsiyesini alıp gitti. Öbür seferinde de kaçmıştı benden. Şemsiyesini alıp gitmişti. 78 ayaklanmasında. ''Vay anam vay, kötüye alamet, beni dedi dersiniz komşular.'' diye bağırdı Polixingis'in Hrisanti. Dizlerini dövüyordu. ''Gene ayaklanma, bak göreceksiniz, Tanrı şahidim olsun yalanım varsa.'' ''Kötünün kulağına kurşun, komşu söyleme bu sözü.'' ''Tanrı şahidim olsun yalanım varsa.'' dedi yeniden Hrisanti. ''Sıçanlar depremin kokusunu alıp nasıl kaçışırlarsa, Dimitro da öyle alır ayaklanmanın kokusunu. Aldı bile, kapıp şemsiyesine gitti işte.'' ''Parası da yoktu.'' dedi ağlamaklı Penelope. ''Kim pişirecek, kim yedirip giydirecek, kim yamayacak söküklerini, yırtıklarını, kim döşeyecek yatağını? Sadece şemsiyesini alıp gitti. Neye yarar bir şemsiye? Bu kez de geri dönecek bir deri, bir kemik. Pantolonu kıçından düşmüş.'' ''Böylesi daha iyi komşu.'' dedi Krasayorgi'nin karısı. ''Benim şikayetim kocamdan, şişmanlığından, yağlarından. Neredeyse tiksineceğim ondan.'' Penelope kadın kendi havasında yeniden ağzını açıp feryada başlayacaktı ki Krasayorgi'nin karısı atik davrandı. Eline bir tabak bol bademli helva sıkıştırdı da ağzını kapattı. ''Kaptan Mihal ne alemde?'' diye sordu Katerina'ya Krasayorgi'nin karısı lafı değiştirmek için. ''Çoktandır onu göremedim.'' ''İyidir hamdolsun.'' dedi kaptanın karısı Tanrı'nın inayetiyle. ''Ama sabahın alacakaranlığında çıkıp gece yarıları dönüyor. Nereden göreceksin onu?'' İçini çekti hafiften, bir daha konuşmadı. Gerçekten de iyiydi Kaptan Mihal ama heyheyleri üzerindeydi. Sığamıyordu evlere, dükkanlara. Zindandaymış gibi demirleri kemiriyordu. Kısrağına atlıyor, kırlara çıkıyordu. Bedevinin kulübesine doğru yöneliyor, Nuri Bey'in çiftliğine yaklaşıyordu. Uzaktan, zeytinliklerden, serve ağaçlarının ardından çiftlik binasına bakıyor, içi içine sığmıyordu. ''Az daha, az daha, sabır ulan gönül, acele etme, az daha bekle.'' diye söyleniyordu kendi kendine, geri dönüyordu. Gece yarıları toza belenmiş durumda gelir Ali Ağa, Nuri Bey'in çiftliğinden yeni haberler getirirdi kaptana. Bugün kalkmak istedi ayağa ama sancıdan beceremedi, yatağına yığıldı yeniden. Bugün araba ona yardım etmiş, koluna girip avluya çıkardı, ben kapının yanında bir köşeye sinmiş seyrediyordum. ''Dinim hakkı için kaptan, tanıyamadım onu. Bitmiş, tükenmiş, mum gibi erimiş. Nerede o pembe yanaklar, nerede o katmerli gerdan, boyalı bıyıklar. Buruşuk, dolmuş dört bir yanı. Bugün tek başına çıktı avluya. Arap yoktu yanında. Kapının eşiğinde durdu. Beni gördü, selam vermek için yaklaştım, gitmemi işaret etti. Konuşmak istemiyor kimseyle. Ben de uzaklaştım oradan.'' Bugün Arap onu atına bindirdi, biraz dolaştı. Arap peşinden gidiyordu koşarak, bayılıp atın sırtından yuvarlanmasından korkuyordu. Bir göreydin kaptan, hayvan nasıl yavaş yürüyordu, sanki durumu anlamıştı. Sonunda günlerden bir gün Ali Ağa kaptanın dükkanına damladı, akşamüstü soluk soluğa. Kaptan içeride yarı karanlıkta oturmuş, onu bekliyordu. ''Bir tamam iyileşti.'' dedi ihtiyar. ''Bugün Mustafa babayı saldı çiftlikten. Bana ihtiyacın kalmadı Nuri Bey.'' demiş Mustafa baba. ''Bana ihtiyacın yok artık. Ben elimden geleni yaptım. Gerisi Allah'ın bileceği bir iş.'' deyip çekti gitti Mustafa baba.